Ayrım 8, sayfa 83. Ama 359. gece olunca demiş ki, güzelliğine onu cennet yerine koyacak kadar şaşırdıkları bir adaya ulaşmışlar. Üzerinde yürüdükleri toprak safranla örtülü, taşları yeşim ve yakuttanmış. Tahlardan oluşan çayırlarda açan eşsiz çiçekler, kendilerini sallayan rüzgara taç yapraklarıyla koku saçıyor, güllerin gülümsemesi nergislerin narin bakışlarıyla birleşiyor, zambaklar, karanfiller, menekşeler, papatyalar, laleler birbirine komşuluk ediyor, yaseminlerin beyaz güzellikleriyle donattıkları çitleri yeğeni bedenleriyle sıçrayıp aşan karacalar gülüp oynaşıyor, sarı sabır ağacının ve iri çiçeklerin açtığı öteki ağaçların görüldüğü, derenin mırıldanmasına yanıt veren kumruların kuğultularının duyulduğu, bülbüllerin güllere dokunaklı bir sesle aşka kurban edilişlerinin öyküsünü anlattığı sırada, güllerin onları dikkatle izlediği bahçede dalların hışırtısı işitiliyor, şeker kamışlarının narin kümeleri altında uyumlu sesler çıkaran kaynaklar gizleniyor, doğal toprak keyfinde genç zenginliklerini gösteriyor ve tüm bir bahar soluyormuş. Kral Belkia ile Affan akşama kadar koruluğun gölgeleri altında ruhlarını zevkle dolduran bu harikaları seyrederek hayranlıkla dolaşmışlar. Sonra gece olunca uyumak üzere bir ağaca çıkmışlar. Tam gözlerini kapayacakları sırada ada hatırı sayılır bir böğürtüyle yankılanarak temellerine kadar sarsılmış ve denizin dalgalarından ağzında meşale gibi parıldayan bir taş tutan korkunç bir hayvan ve onun hemen ardından yine her biri ağzında ışık saçan birer taş bulunduran bir sürü deniz canavarı çıkmış. Ve ada derhal bütün bu taşların ışığı altında gündüz gibi aydınlanmış. Aynı anda ve aynı zamanda her yandan aslanlar, kaplanlar, parslar sayısını ancak Tanrı'nın bileceği miktarda gelmişler ve kara hayvanları kıyıda deniz hayvanlarıyla buluşmuşlar ve hepsi birden sabaha kadar aralarında söyleşmiş, konuşmuşlar. Sabah olduğunda deniz canavarları denize, karadaki yırtıcılar da ormanlarına dönmüşler. Bütün gece korkuya kapılarak gözlerini kapayamamış olan Belkia ile Affan da çabucak ağaçtan inmişler, kıyıya koşup mümkün olduğu kadar çabuk deniz yolculuğunu sürdürmek için ayaklarına bitkinin öz suyundan sürmüşler. Böylece ikinci deniz üzerinde ortasında tüm taşları ve tüm kayaları mıknatıs taşından olan ama içinde yaban hayvanlarının ya da başka yırtıcı hayvanların bulunmadığı harika bir vadinin açıldığı bir dağ zincirinin eteğine gelinceye kadar gece gündüz yol almışlar. Burada da kurutulmuş balıkla beslenerek rastgele bütün gün dolaşmışlar ve akşama doğru güneşin batışını görmek için kıyıda oturmuşlarken birkaç adım arkalarında ansızın korkunç bir haykırma işitmişler. Dönüp bakınca üzerlerine sıçramak üzere olan bir kaplan görmüşler ve ayaklarına bitki öz suyunu sürecek ve ulaşılmayacak şekilde deniz üzerine kaçacak zamanı ancak bulmuşlar. Böylece üçüncü deniz açılmışlar ve o gece onlar için kara bir gece olmuş ve deniz şiddetle esen bir rüzgar altında çalkalanmış durmuş, bu da özellikle uykusuzluktan zaten yıpranmış olan yolcular için yürüyüşü son kertede zorlaştırmış. Çok şükür ki şafak vakti ilkin uzanıp dinlenmekle işe koyuldukları bir adaya ulaşmışlar. Bunu izleyerek adayı dolaşmak üzere ayağa kalkmışlar ve burayı meyve ağaçlarıyla örtülü bulmuşlar. Ancak bu ağaçların meyvelerinin dallarda kendiliğinden reçel haline gelmesi gibi bir özellikleri varmış. İki yolcu özellikle de reçel haline gelmiş meyveleri çok seven ve bütün günü bunlarla kendine ziyafet çekmekle geçiren Belkia bu adadan çok hoşlanmış. Hatta Bilge Affan'ı buradaki lezzetli meyvelere doymak için zaman sağlamak üzere 10 gün kalmaya zorlamış. Bununla birlikte 10. günün sonunda bu tatlıları öylesine kötüye kullanarak yemiş ki karnı ağrımış ve utanç duyarak Affan'la birlikte ayak ve topuklarına çabucak bitki öz suyu sürmüş ve 4. deniz üzerinde yola koyulmuşlar. Dört gün dört gece bu dördüncü denizde yolculuk etmiş ve üzerinde her türlü sürüngenin yuva kurduğu ve yumurtalarını güneşte kuluçkaya bıraktıkları beyaz renkli ince kumla kaplı bir adada karaya çıkmışlar. Bu adada hiçbir ağaç ve de bir sap ot bile görmediklerinden orada ancak biraz dinlenip ayaklarını şişedeki öz suyuyla yıkayacak kadar kalmışlar. Beşinci deniz üzerinde sadece bir gün bir gece yolculuk etmişler. Çünkü sabahleyin dağları geniş altın damarlı billurdan ve çiçekleri parlak sarı olan şaşırtıcı ağaçlarla örtülü küçük bir adaya ulaşmışlar. Bu çiçekler gece olunca yıldızlar gibi ışık saçıyorlarmış ve billur dağların yansıttığı parıltılar adayı aydınlatıyor ve orayı gündüz kadar parlak gösteriyormuş. Affan'da Belkiya'ya, gördüğün altın çiçekli adadır. İşte bu çiçeklerdir ki bir kez ağaçtan düşüp kuruyunca toza dönüşür ve karışımıyla altın çıkarılan damarları oluşturarak sona ererler. Bu altın çiçek adası güneşten kopmuş ve çok zaman önce buraya düşmüş bir yıldız parçacığından başka bir şey değildir demiş. Böylece bu adada harika bir gece geçirmişler ve ertesi gün değerli öz suyla ayaklarını ovuşturmuşlar ve altıncı deniz üstünde oldukça uzun yolculuk etmişler. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 365. gece olunca demiş ki, altıncı deniz üstünde büyük bir zevk duyarak 6 gün yolculuk ettikten sonra üzeri çok güzel bitki örtüsüyle kaplı bir adaya ulaşmışlar. Orada kıyıda biraz dinlenebilmişler, sonra ayağa kalkmışlar ve ada içinde dolaşmaya başlamışlar. Ama ağaçlarda meyve görünümünde saçlarından asılmış insan kafaları bulunduğunu görünce çok şaşırmışlar. Ama bu insan başlı meyvelerin hepsi aynı ifadeyi taşıyormuş. Kimileri gülümsüyor, kimileri ağlıyor ya da gülüyormuş. Ağaçtan düşenlerse toprakta yuvarlanıyor ve sonunda ormanı aydınlatan ve ay ve güneşi solduran ateş kürelerine dönüşüyorlarmış. Ve iki yolcu "Ne garip orman bu böyle" demekten kendilerini alıkoyamamışlar. Ama bu garip meyvelere pek fazla yaklaşmaya cesaret edememişler ve kıyıya dönmeyi yeğlemişler. Akşam olunca bir kayanın ardına oturmuşlar ve ansızın sudan çıkıp kıyıda ilerleyen eşsiz güzellikte ve boyunları inci gerdanlıkla çevrili olan ve bir saat süreyle çember halinde raks etmeye, sıçramaya ve aralarında binbir şakayla şen şakrak oyunlar oynamaya girişen 12 deniz kızı görmüşler. Bunlar daha sonra ay ışığında şarkı söylemeye başlamışlar ve su üzerinde yüzerek uzaklaşmışlar. Belkiya da Affan'da deniz kızlarının güzelliklerinden, rakslarından ve şarkılarından çok etkilenmelerine karşın insan başlı korkunç meyveler yüzünden bu adadaki eğleşmelerini daha fazla uzatmayı hiç istememişler. Ayaklarına ve topuklarına şişeye konmuş bitkinin öz suyunu sürmüşler ve yedinci deniz üzerinde yürümeye başlamışlar. Bu yedinci deniz üstündeki yolculuk uzun sürmüş. Çünkü yollarında hiçbir karaya rastlamaksızın iki ay gece gündüz yürümüşler ve açlıktan ölmemek için arada bir su yüzüne çıkan balıkları yakalamak zorunda kalmışlar. Ve o zaman kendilerine verdiğim nasihatın ne denli bilgece olduğunu anlamaya ve onları tutmadıklarından ötürü pişmanlık duymaya başlamışlar. Bununla birlikte sonunda Süleyman'ın parmaklarından birinde sihirli yüzüğü taşıyan cesedinin bulunmuş olacağı 7 deniz adası olduğunu tahmin ettikleri bir adaya ulaşmışlar. Bu 7 deniz adasını çok güzel meyve ağaçlarıyla kaplı ve pek çok akarsuyla sulandırılmış olarak bulmuşlar ve tüm gıdaları kurutulmuş balığa indirgenmiş olduğu zamandan bu yana çok acıkmış ve de boğazları kurumuş olduğundan onlar için olgun elmaların salkımlar halinde dallarını eğdiği büyük bir elma ağacına yaklaşmaları eşsiz bir zevk olmuş. Ve Belkiya elini uzatıp bu meyveleri koparmak istemiş ama ansızın ağacın ta içinden ikisine birden "Bu meyvelere dokunursanız ikiye bölünürsünüz" diye haykıran müthiş bir ses duyulmuş ve aynı anda önlerinde o zamanın ölçüsüyle 40 kol uzunluğunda korkunç bir dev belirmiş. Belkiya dehşetin sınırına ulaşmış olarak ona Ey devlerin baş efendisi, açlıktan ölmekteyiz. Bizi bu elmalara dokunmaktan alıkoymanın nedenini de bilmiyoruz demiş. Dev de bu alıkoymanın nedenini nasıl olur da bilmez görünürsünüz. Yoksa ey Ademoğulları, ırkımızın babası olan Adem'in Allah'ın emirlerine karşı gelerek bu yasak meyveleri yediğini unuttunuz mu? Böylece o zamandan bu yana bu ağacı korumakla ve bu meyvelere elini uzatanları öldürmekle görevlendirildim. Bundan ötürü buradan uzaklaşın, gidin başka yerde gıdanızı arayın diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyan Belkıya ve Affan bu mahalleyi hemen terk etmişler ve adanın içine dalmışlar. Ve başka meyveler bulup hepsini yemişler, sonra Süleyman'ın gövdesinin bulunabileceği yeri aramaya koyulmuşlar. Adanın içinde bir gün bir gece başıboş dolaştıktan sonra kayaları sarı amber ve miskten olan ve yamaçları, tavanı ve duvarları elmas bir mağaraya açılan bir tepeye ulaşmışlar. Ortalık sanki gün ortasındaymış gibi aydınlanmış olduğundan mağarada daha da derinlere doğru ilerlemiş ve ilerledikçe aydınlığın arttığını ve alanın genişlediğini görmüşler. Böylece hayranlık duyarak yürümüşler ve bu mağaranın bir sonu bulunup bulunmadığını kendilerini sormaya başlamışlar. Ve ansızın elmas içine oyulmuş büyük bir salona ulaşmışlar. Bu salonun ortasında saf altından geniş bir yatakta ince ve değerli taşlarla işlenmiş yeşil harmonisiyle ve sağ eline takılmış bulunan ve elmas salonun parlaklığını solduran, kıvılcımlar saçan sihirli yüzüğüyle belirginleşen Davutoğlu Süleyman uzanmış yatıyormuş, küçük parmağında yüzüğün takılı bulunduğu sağ eli göğsünün üzerinde duruyor, öteki eli de yanına uzanmış zümrüt kakmalı hükümdarlık asasını tutuyormuş. Bunu gören Belkıya ve Affan büyük bir saygıyla durmuşlar ve daha fazla ilerlemeyi göze alamamışlar. Ancak Affan birdenbire Belkıya'ya bunca güçlükleri göğüslemiş ve bunca yorgunluğa katlanmışsak bunlar şimdi gayemize eriştiğimize göre geri çekilmek için değildi herhalde. Ben kendi hesabıma peygamberin uyuduğu yatak tahtının yakınına tek başıma yaklaşacağım. Sen de kendi bakımından sana öğreteceğim ve katılaşmış parmaktan yüzüğün çıkarılması için gerekli büyülü deyimleri telaffuz edersin demiş. Bunun üzerine Belkıya büyülü deyimleri okumaya başlamış ve Affan yatak tahta yaklaşmış ve yüzüğü almak üzere elini uzatmış. Ama Belkıya heyecana kapılarak büyülü sözcükleri tersine okumuş ve bu hata Affan için kahredici olmuş. Zira hemen elmas tavandan sıvı halinde düşen bir damla onu baştan aşağıya tutuşturmuş ve birkaç saniyede Süleyman'ın yatak tahtının ayak ucunda bir avuç küle dönüştürmüş. Belkıya, Affan'ın kutsallığa saygısızlık oluşturan girişiminden ötürü uğradığı belayı görünce kendini kurtarmak için mağara boyunca koşarak doğruca denize ulaşmış, çıkış kapısına varmış. Orada ayaklarını öz suyla ovuşturmak ve adadan ayrılmak istemiş ama artık bunu yapamayacağını anlamış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.